Ayrım 57, sayfa 497. Lugin Park'taki bankta yanında oturan Anna Vorev'in yüzüne baktı. Çok mutsuz görünüyordu. Gözleri ağlamaktan kızarıp şişmişti. Park yine boşalmıştı. Paşa birkaç dakika önce gelmiş, küçük kızı alıp götürmüştü. Lugin kızının götürülmesine razı olamayan Anna'nın yüzündeki derin kederi görmüştü. Sanki tüm hayatı buna bağlıymışçasına kızına sarılmış, koparıp almalarına engel olmaya çalışmıştı. Küçük kız da şaşırıp üzülmüş, sonra yeniden ağlamaya başlamıştı. Sonunda kapıdaki miliste işe karışmak, Anna'yı tutan Lukin'e yardım etmek zorunda kalmıştı. Paşa da böylece çocuğu götürme fırsatı bulabilmişti. Uzaklaşan otomobili seyreden Anna'nın vücudu hıçkırıklarla sarsıldı. Sonra banka çöktü. Teselli edilmesi mümkün değildi. Lukin içini korkunç bir suçluluk duygusunun kapladığını hissetti. Genç kadını dayanılmayacak bir işkenceye sokmuştu. Anna'nın bir yıl aşkın bir süreden beri kızını görmediğini düşündü. Kadına çocuğunu vermiş, daha sonra geri almıştı. Nadia'nın aynı durumla karşılaştığını, aynı acıyı çekmek zorunda bırakıldığını düşündü. Kusmak istedi. Anna'nın çektiklerini anlıyordu. Bunu kendisine de söylemek istedi. Ama Anna'nın kendine inanmayacağını düşündü. Bir yararı olamazdı. Üstelik işini duygularına katmayı başlıyordu ki bu da mesleği için en tehlikeli şeylerden biriydi. Cebinden bir mendil çıkardı. Anna'nın altındaki, alnındaki teri sildi. Anna, Luki'nin elini itti. Genç kadının koluna dokundu. Anna, seni Lublyanka'ya götürmeden önce konuşmamız gerekir. Yine adamın kolunu itti. Bana dokunma. Gözyaşları dinmişti ama hala darbenin etkisi altında gibiydi. Gözlerini tek bir noktaya dikmişti. Lukin onu çıldırmış olabileceğini düşündü. Kadının gözündeki bakış insanı derinden rahatsız edecek gibiydi. Onu bir doktora götürmenin daha doğru olacağını düşündü. Anna, bana bak. Anna konuşurken Lukin'e bakmadı. Kıpkırmızı gözleri boşluğa bakıyordu. Çektiği acı sesinden anlaşılıyordu. Bunu bana neden yaptın? Bana neden böyle bir acıyı yaşattın? Başından ne geçerse geçsin, Sasha'yı bir daha görmek isteyeceğini düşündüm. Öleceğim için mi? Sana seçeneklerden söz ettim. Eğer bana yardım edersen, kızını da yanına alabilmen için elimden geleni yaparım. Başını kaldırdı, gözlerinde derin bir keder vardı. Kızım kampta nasıl bir hayatla karşılaşacak sence? Dünyanın bir ucunda donmuş bir toprak parçası üzerindeki cehennemde yaşamak, buna dayanabilir mi sanıyorsun? Hiç olmazsa yanında olurdun. İtimhanede yaşamaya dayanabilir. Kampta bir yılda ölür. Lugin içini çekti. Kadının yüzündeki umutsuzluğu görünce söylemek istediklerinden söz edip etmemeye karar veremedi. Anna, eğer konuşmazsan sadece sen değil, Sasha da ölecek. Kadının yüzünün bembeyaz olduğunu gördü. Hayır, bunu yapamazsınız. O daha küçük bir çocuk. Lukin ayağa kalkıp gözlerini oturan Anna'ya dikti. Buna ben karar vermiyorum Anna. Beria'yı iyi bilirim. Romulka'yı da. Ben beceremezsem seni sorgulayacak o hayvanı da. Seni konuşturamazlarsa kızını öldürmekten çekinmezler. Seninle açık konuşacağım. Beria bana yarın akşama kadar süre verdi. Eğer başaramazsam seni ona teslim edeceğim. Senin direncini kıracaktır Anna. Bundan eminim. Bir kere benim elimden çıktıktan sonra da benim yapabileceğim bir şey kalmaz. Genç kadının yaşlı gözlerine baktı. Bana yardım et Anna, Sasha'nın iyiliği için. Silenski'yi bulmama yardım et. Silenski kalabalık Lubyanski geçidinde yürürken çevresindekilere çarpıyor, geçidin iki yanındaki zevksiz dükkanlara girmeye çalışan insanlar tarafından itilip kakılıyordu. Geçidin öteki ucundan parke taşı kaplı dar bir sokağa çıktı. Sağa döndü, KGB merkezinin batı kanadındaki yan kapının karşısındaki sokağa girdi. Ön cephedekilere benzer çifte kanatlı büyük ve yüksek bir meşe kapı gördü. Bu kez kapının önünde nöbetçi yoktu. Kapının 20 metre kadar ötesinde KGB binasının arkasına dolanan dar sokağı tanıdı. Sokak askeri kamyonlarla doluydu. Kamyonların arasında da bir iki sivil araç duruyordu. Taş duvarın içinde dev gibi yükselen demir kapıları görüp burasının Lubyanka hapishanesinin girişi olduğunu tahmin etti. Nöbetçi kulübesinin hemen yanında tüfeklerini omuzlarına asmış iki üniformalı adam gördü. Sokak boyunca uzanan yüksek duvarın tepesi güçlü projektörlerle donatılmış, pencerelerin hepsi de demir parmaklıklarla kaplanmıştı. İçeri girilmesi mümkün olmayan bir yer. Birden nöbetçiler geriye çekildi, kapılar açıldı. Üstü kapalı bir zis kamyon büyük bir gürültüyle sokağa çıkıp sola döndü. Trafiğe karıştı. Silenski kapanmaya başlayan kapıların arasından avluya bir göz attı. İçeride park edilmiş otomobilleri ve kamyonları gördü. Orada dururken nöbetçilerden birinin dikkatini çektiğini anladı. Geri döndü, meydana doğru yürümeye koyuldu. Meydanın bütün bir tarafı küçük kahvehaneler ve restoranlarla doluydu. Bir kahvenin penceresi önünden geçerken içeride oturan siyah üniformalıları gördü. Görünüşlerinden ve üniformalarından adamların mesaileri bitmiş hapishane gardiyanları olabileceğini düşündü. Kahveye girdi, bir bardak çay ücretini ödemek için kuyruğun sonunda yerini aldı. Daha sonra tezgahta görevli iri yarı kadına peşini uzattı. Kadının bir tepsi içine yerleştirdiği bardağını alarak gardiyanların yakınındaki bir masaya yöneldi. Gardiyanların üniformalarındaki işaretleri rütbelerini aklına not etti. Kendi aralarında alçak sesle konuşan adamların hepsi de hayatın sertleştirdiği insanlara benziyorlardı. İçlerinden birinin Anna'yı görüp görmediğini merak etti. Hayattaysa tabii. Arkasından kaba bir kahkaha yükseldi. Silenski arkasını döndüğünde bir renk cümbüşü gördü. 6-7 kadar kısa boylu, güçlü yapılı, yüzleri kırışıklarla kaplı, Özbek masalarından kalkmış, kapıya doğru yürüyorlardı. Çeneleri seyrek sakallarla kaplanmış, kısa kesilmiş saçlarını parlak renkli takkeleriyle örtmüşlerdi. Bazıları omuzlarına parlak renkli ipek kaftanlar atmış, Silenski'nin anlamadığı bir lehçe konuşuyorlardı. Bu renksiz çevrede Afrika'nın sıcak ormanlarından gelmiş renkli kuşlar gibiydiler. Yeniden sokağın karşı tarafındaki KGB binasına döndü. Birden heyecanlı bir konuşma duydu. Özbeklerden ikisinin pencereye koşup sokağa baktıklarını gördü. Kahvehanenin önündeki trafik lambasının altında yeşil renkli bir BMW duruyordu. Özbekler parmaklarıyla arabayı göstererek heyecanlı bir tartışmaya giriştiler. Silenski BMW'nin içinde oturan adamla kadını görünce damarlarındaki kanın donduğunu hissetti. Arabanın şoför koltuğunda oturan Lukin'di. Yanında da Anna. Silenski gördüklerine inanmakta zorluk çekti. Adamın bileğinin ucundakinin bu kez demir bir kanca olmasına karşın adamın Lukin olduğu kesindi. Takma eli karıştırması mümkün değildi. Arabanın ön camından gördüğü yüzün Anna'ya ait olduğuna yemin edebilirdi. Trafik ışıkları yeşile dönünce BMW hareket etti. Silenski bir çılgın gibi ayağa kalktı. Kapıya doğru koşarken Özbeklere çarptı. Bir tanesini de yere devirdi. Dışarı çıktığında BMW'nin Dzerzhinski meydanının arkasına döndüğünü, Lubyanka'nın girişine yöneldiğini gördü. Silenski çılgın gibi koşmaya başladı. Kendini şaşkınlıkla izleyen insanların farkında bile olmadan BMW'yi kovalıyordu. Aklında sadece Lukin'i otomobilden sürükleyerek çıkarıp öldürmek, Anna'yı kurtarıp kaçmak vardı. Sokağın öteki ucundaki BMW durdu, sağ sinyalini yakarak köşeye dönmek ve Lubyanka'nın parke kaplı yoluna girmek için karşı yönden gelen araçların durmasını bekledi. Silenski kaldırımın üzerinde koşmaya devam etti. Gözlerini BMW'ye dikmiş, kalabalığı yararak ilerliyordu. 50 metre, 40. Lukin'in parmaklarını sabırsızlıkla direksiyona vurduğunu gördü. Vuruyor, vuruyor, 30 metre, 20. Yola çıktı, koşarken gözlerini trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen Lukin'in direksiyon üzerinde trompet çalan parmaklarından ayırmadı. 10 metre, ateş edebilecek kadar yakın, iç cebinden tokarevi çıkardı, yaklaştığı açıdan BMW'deki Anna'nın sadece ensesini görebiliyordu ama Lukin'in yüzü karşısındaydı. İçini yanardağdan fışkıran lav kadar sıcak ve yoğun bir nefret kapladı. 5 metre. Lukin hala arkasına dönmemişti. Silenski horozu kaldırıp tokarevi doğrulttu. Birden karşı yönden gelen bir kamyon lastik sesleri arasında durdu. Silenski kamyon şoförünün dehşetle açılmış gözlerini tokareve inanmazca bakışını gördü. BMW'nin yanına vardığı sırada Lukin gaza dokundu. Kamyonun ona yol vermek için durduğunu sanmıştı. BMW hızla ileri atıldı, hızlandı. Hapishanenin kara kapılarına varmak için sağa döndü. Nöbetçilerden biri kapıya yumruk vurdu, kapı açıldı. Yeşil BMW'yi yuttu. Silenski nöbetçiler kapıyı yeniden kapamadan önce Anna'nın yüzünü bir anda olsa görebildi. Hızla tabancasını cebine yerleştirirken bir küfür savurdu. Çok geç. Cehennemin kapıları açılıp kapanmış, Anna'yı yutmuştu. Ayrım sonu, sayfa 501.